Ayrı bir yedi, rüzgar, kan ve kelebek. Ayşe Akdeniz, sayfa 79. 9. kısım. Rüzgar uyandığında olayın üzerinden yarım saat kadar geçmişti. Ev hala sessizdi. Kucağında uyuyan kediyi de yanına alıp odasına çıktı. Üstüne bir kazak, ayaklarına kalın bir çorap giydi. Çatı katı daha soğuktu. Dumanı yatağının ayak ucuna, yorganın altına yatırdı. Kedi halinden memnundu. Sonra telefona uzanıp numaraları tuşladı. 15 dakika geçmeden odada bitiveren iki polis memuru Rüzgar'ı soru yağmuruna tutmaya başlamıştı. ''Herhangi bir şeye dokundunuz mu Rüzgar Hanım?'' diye sordu genç olanı. ''Hayır, hiçbir şeye dokunmadım.'' diye yanıtladı Rüzgar, yorgun ve tek düze bir sesle. ''Dışarıdan geldiniz ve odanızı aynen böyle buldunuz, öyle mi?'' Konuşma tarzından tutucu biri oldu anlaşılan polis, bu soruyu sorarken onun geç saatlere kadar dışarıda kalmasını onaylamadığını, hatta bundan pek hoşlanmamış olduğunu belli eder gibiydi. Rüzgar üstüne basa basa, ''Evet, dışarıdan geldim ve odamı aynen böyle buldum.'' dedi öfkeyle. ''Üstelik çok yorgunum. Bir cumartesi gecesi eğlenmeye gidiyorum. Önce gittiğim yerde cinayetler işleniyor. Arkasından evime dönüyorum, hırsız girmiş. Yetmez gibi perişan vaziyette bir de size ifade vermeye çalışıyorum. Bilmem anlatabildim mi sıkıntımı?'' diyerek tamamladı cümlesini ve sustu. Polis memuru genç kadının sesindeki sitemden hoşlanmamıştı. ''Bütün bu soruları sormak zorundayız Rüzgar Hanım.'' ''Evime döndüğümde hırsız hala buradaydı. Uykusuz ve yorgun, korku dolu saatler geçirdim. Midem kazınıyor. Demek istiyorum ki çok kötü bir gece geçirdim. Ne yapmamız gerekiyorsa bitirsek ve ben de uyusam artık.'' Kendisini bitkin hissediyordu. Rüzgar'ın anlattıklarına şaşıran polislerden kıdemli olanı ''Cinayet mi, neredeydiniz?'' diye sordu. Sanki Rüzgar şikayetlerini bir bir sıralamamış gibi. Bu sefer sakin sakin ''Sil baştan'' dedi Rüzgar. ''Bir restoranda, Boğaz yolunda.'' ''Evet evet'' dedi polis memuru. ''Pekala, ama odanıza giren bu kişiyle ilgili olarak karakola kadar gelip ifade vermelisiniz.'' ''Nasıl yani, bu verdiğim ne oluyor, ifade değil mi? Üstelik siz de buradasınız, olanı da görüyorsunuz.''
''Görüyoruz tabii'' dedi polis. ''Ziynet eşyası, para gibi bir şey de kayıp değil'' dediniz.
''Hayır, çünkü çalınacak mücevherim yok. Evde tutacak fazla param da'' dedi öfkeli.
''Yine de karakola gelmeniz gerekiyor efendim, formaliteleri tamamlamak için.''
''Memur bey'' dedi Rüzgar, başının zonklamasını geçirir ümidiyle ellerini şakaklarına dayadı. ''Memur bey, tamam, ben vazgeçiyorum. Yani şikayetten vazgeçiyorum.'' Masasının çekmecesini aralayıp bir aspirin aramaya başladı. Diğer polis yarı öfkeli, ''Olmaz hanımefendi, olur mu hiç? O zaman memuru oyaladığınız için cezalı düşersiniz.'' dedi.
''Ne?''
''Ne ne?
Allah Allah, delirmek işten değil yahu.''
Rüzgar bu işleri halletmenin daha kolay bir yolu olmalı diye düşüne düşüne sırtına paltosunu, ayaklarına botlarını geçirdi. Sanki şikayetçi değildi de suçluydu. Polislerle birlikte karakola gitti. İnşallah gören olmamıştır diye düşündü. Karakolda beklediği sürede birkaç beyaz kağıda ifadeler yazıldı, çizildi. Yapılan onca işlemi görünce karakola gitmenin zorunluluğuna ikna olmuştu. Uykusuzluktan gözlerine iğneler batıyor gibiydi. Dumanın yerinde olmak istedi. Kendisini yatağına, sıcacık yorganın altına bir atabilse, yastığına sarılıp 48 saat uyuyacaktı. Polisler kendilerine hazırladıkları kaşarlı tost ve çaydan Rüzgar'a da getirdiler. Karnı öylesine açtı ki hayır demedi, hatta iştahla yedi. Karnı biraz olsun doyunca yorgunluğu iyice ağırlaştı, neredeyse bayılacaktı artık. Ev sahiplerinin akraba düğününden akşam saatlerinden önce dönmeyeceğini öğrenen karakol amiri, Rüzgar'ın güvenliği için ertesi sabaha kadar sokakta devriye gezdireceğini ve bir ekip arabasını da akşama kadar kapısının önünde bekleteceğini ekledi. Rüzgar söylenenleri yorumsuz dinledi. Biraz daha zaman geçtikten sonra yemekleri ve sohbetleri biten memurlar Rüzgar'ı aldıkları gibi tekrar eve getirdiler. Polislerden biri odasına kadar ona eşlik etti. İçerinin güvenliğinden emin olduktan sonra evin diğer odalarını kontrol etti. Rüzgar bu polise daha önce kaba davrandığı için üzülüp kendini suçlu hissetti. Polisler ayrıldıktan sonra darmadağın odasına hiç dokunmadan kendisini yatağa attı, anında uykuya daldı. Ev sahipleri ikindi üzeri tahmininden erken döndüler. Rüzgar kapıların açılıp kapanmasından yukarı gelen konuşmalardan uyandı. Bir müddet daha yatakta kalıp düşünceleriyle oyalandı. Yarım saat kadar sonra sıkılıp ayaklandı. Son 24 saat içinde yaşadıklarını ev sahibesine anlatmak için aşağıya mutfağa indi. Rüzgar'ın allak bullak olmuş yüzünü görünce endişelenen Despina, genç kadının başına gelenleri işitince neredeyse şoka girdi. Neden sonra kendi odalarına gidip kıymetli eşyalarını kontrol etti. Çok geçmeden Rüzgar'ın odasının dışında hiçbir yere girilmediği anlaşıldı. Eve giren yabancı diğer odalara hiç uğramadığı gibi evden de hiçbir şey çalmamıştı. Bu herkesi daha da korkuttu. Yannis'in kaş işaretiyle yatak odasına geçen Despina arkalarından oda kapısını kapattı. Kocasına yanaştı ve sesini iyice alçaltarak ''Rüzgar'ın odasında ne aradı acaba?'' dedi. ''Kiracımız gizli bir şeyler yapıyor dersin'' dedi Yannis, sesi kaygılıydı. ''Ne yapacak Matya mu? Sakin sakin yaşar durur kızcağız'' diye yanıtladı Despina. ''Acaba bir düşmandır?''
''Kızın düşmanı neden olsundur, hırsızdır.''
Tekrar mutfağa dönen yaşlı çift masaya Rüzgar'ın yanına oturdu. ''Senin için çok üzüldük, düşmanın vardır.'' diye sordu Despina kirpiklerini kırpıştıra kırpıştıra. Kendisinin bütün gece yaşadığı korkuyu, şimdi de çok sevdiği ev sahiplerinin yaşadığını görüp üzülen Rüzgar, onları teselli etmek amacıyla ''Sanmıyorum, hem neden düşmanım olsun, kimseye bir kötülüğüm dokunmadı hiçbir zaman.'' dedi.
''Hırsız olsa bir şeyler çalmazdı.''
''Evet ama çalınan bir şey yok. Belki de özellikle aradığı bir şey vardı. Kim bilir?''
''Ne olabilir?''
''Bilmem. En kıymetli şeylerim, çalışmalarım. Bu yüzden de aklıma onlardan başka bir şey gelmiyor. Ama yarım çalışmalarım kimin işine yarar ki?''
''Neyse, kapılara kilit değişecek. Daha dikkatli olmalı.''
Sakin ve huzurlu bir hayat süren bu insanların tedirginliği Rüzgar'ı üzmüştü. ''Lütfen korkmayın, olmaz mı? Yakında mutlaka anlaşılır. Polisler evi gözetleyeceklerini de söylediler hem.'' diyerek derin bir nefes aldı. Rüzgar, Despina ve Niko'nun yardımıyla odasını eski düzenine soktu. Herhangi bir şeyini götürmediğine göre adam hırsız değildi anlaşılan. Gelen her kimse bilgisayarına da girmiş, bazı dosyalarını silmiş, şifreli dosyalarına dokunamamıştı. Ama sildiği dosyalar da rastgele seçilmişti. Adamın bu konuda uzman olmadığı kesindi. Para bulunayınca zarar vermek isteyen öfkeli bir hırsız gibi davranmıştı. Rüzgar çalışmalarını hep yedeklediğinden içi rahattı. Yabancı Rüzgar'ın masasının yan çekmecesini görmemişti. Acil durumlarda lazım olabilir diye sakladığı bir miktar para, kazılarla ve araştırmalarıyla ilgili tüm bilgilerin yedek disketleri bu çekmecede duruyordu. Rüzgar'ın gözleri pencerenin diğer yanında, dalları rüzgarda bir o yana bir bu yana savrulan yaşlı ağaca takıldı. Aheste aheste cama yanaştı. ''Yıllar önce evimize giren o genç hırsızı hatırladım.'' dedi ağacın kuru dallarını izleyerek. Odasını toplamasına yardım eden Despina yatağın ucuna oturup dağılan çamaşırları katlamayı sürdürdü ama kulağı da rüzgardaydı. ''Arkada, ağaçların süs havuzunun öte tarafında iki odalı küçük bir müştemilat vardı. Faytoncunun az bir kirayla oturduğu ev. Bizse bahçe katında kiracıydık.'' dedi sakince. ''Anneciğim perşembeleri verandanın bir duvarından diğerine ip gerer çamaşır asardı. En fazla 17'sinde olan hırsız ipteki çamaşırların bazılarını çalmıştı. Bahçeye girmek ne de olsa kolaydı. İşin komik yanı o zaman da çalınacak fazla bir şeyimiz yoktu.'' Gözleri nemlenmişti. ''Fakirdiniz.'' Rüzgar kibarca gülümsedi. ''Hayır hayır, fakir değil, hani çok zengin de değil ama ihtiyaç dışında bir şey almazlardı. Evde kütüphaneler dolusu kitap vardı, annem hep okurdu. Babam öğretim üyesiydi, üniversitede, İngiltere'de de öğretim üyeliği yapmıştı.''
''Senin babacın zeki adammış, çok akıllı.'' dedi Despina.
''Evet, anneciğim de öyleymiş, babam söylerdi.'' dedi biraz böbürlenerek. ''Hırsız girdiği sırada en fazla 4 yaşında olmalıyım çünkü annem henüz hayattaydı. Uzun saçlarımı hep banyoda şampuanlıyken tarardı acımasın diye. Bir gün banyodan beyaz havlulara sarılı çıkıp paralaralı yanan sobanın yanına geldiğimde daha önce görmediğim üniformalı bir yüzle karşılaştım.
Babam polis amcayla konuşuyordu. Dışarıda bahçede babamın ektiği nane ve maydanozların üzerine çamurlu postallarıyla basan iki polis memuru daha vardı, dimdik. Onların aralarında çok zayıf, çelimsiz biri duruyordu. Kollarından sımsıkı tutmuşlardı. Annem onu üstündeki giysilerden tanıdı. Bizden çaldığı pantolon ile kazağı giymişti. Annem haline acıdı ve polislere lütfen bırakın gitsin. Belli ki ihtiyacı var zavallının dedi. Çok da zayıf, yiyecek bir şeyler vermeli.
Polis memuru olmaz hanımefendi, siz davacı olmasanız da hırsızlık yaptı, suç işledi. Mahkemeye gidecek dedi, kestirip attı.
Rüzgar ile Despina yukarıda ortalığı toplarken Yannis de bir saat boyunca aşağıda sokak kapısının kilidini değiştirmek için gelen Çilingir'e eşlik etti. Sokak kapısına ve arka taraftaki mutfağın bahçeye açılan kapısına çift kilit koydurmaya karar verdi. Rüzgar duş alıp bornozuna sarılı banyodan çıktığında hala yorgun hissediyordu kendisini. Pencereye yaklaşıp perdenin aralığından sokağa bir göz attıktan sonra tahta panjurları kapattı. İçerisi loşlaştı, beyni de. Karmaşık düşünceler, sayısız soru çek eline asılıp kalmıştı. Tilbe'yi arayıp yorgun olduğunu, kimliklerini almak için emniyete gidemeyeceğini söylemişti. Ne evine giren hırsızdan ne de o sırada yaşadıklarından söz etmişti ona. Arkadaşını da endişelendirmek istemiyordu. Sadece komiser Nevzat'a daha sonra uğrayacağını iletmesini rica etmişti. Üzerinden atamadığı bitkinlikten kurtulmak için yatağına uzandı, gözlerini yumdu, göz kapakları hemen ağırlaştı ve çok geçmeden bulutumsu, içinde mavinin binbir tonunun yer aldığı bir yükseklikte buluverdi kendisini. Lacivert yerini önce yeşile sonra sarıya bıraktı. Başlangıçta tuhaf görünen çizgiler yavaş yavaş belirginleşip bir kulübeye dönüştü. Daha önce hiç görmediği bu metruk kulübeyi merakla inceliyordu. Burası bir köy bile değildi. Hemen çevreye göz attı. Hiçbir canlılık belirtisi göremedi. Ama kulübe olağanüstü bir güzelliğin ortasında yer alıyordu. Çatısından aşağıya kuru otlar sarkan kulübenin zemini taş, duvarları ahşaptı. Dışarıdan sızan ışık huzmesinde garip bir toz tül gibi uçuşup aiste aiste yere seriliyordu. Bu atmosfer kulübeye gözlerden uzak gizemli bir dergah havası veriyordu. Duvarları dışarıdan saran begonvillerin üzerinde mavi kırmızı sarı rengarenk kanatları olan irili ufaklı envai çeşit kelebek uçuşuyordu. Kimsenin nerede olduğunu asla bilmediği kapı aralığından küf kokusu gelen bu metruk kulübenin varlığından sadece iki kişi haberdardı. Rüzgar ve rüyasına eşlik eden, yüzü tam önünde duran bir sis kümesinin ardında kaldığı için kim olduğu anlaşılamayan bir erkek. O sırada Zeyyat kendi odasında yatağına uzanmış, Rüzgar'ın geçen ay gazetede yayımlanan fotoğrafına bakıyordu. Birkaç günlük izini güneyde kullanmasaydı Rüzgar'ı o kadar yakından göremeyecek, resimlerini çekme fırsatı da doğmayacaktı. İzinde olmasına rağmen yazı işleri müdürünün isteğini geri çevirmemekle iyi etmişti. Araştırmacı gazeteciliği öylesine benimsemişti ki bazen teşkilatta olduğuna hayıflanıyordu. Rüzgar'ı tanıyınca çok değişik duygulara kapılmıştı. Bulunduğu beldeye yaklaşık 50 kilometre mesafedeki kazı yerine takside uyuyarak gelmişti. Orada çektiği fotoğrafları gazete birkaç kere kullanmıştı. Özellikle arkeolojiyle ilgili hemen her yazıya o fotoğraflardan biri ya da ikisi ekleniveriyordu. Gözlerini yumup Ege'deki o güne geri döndü. Sıcak, bunaltıcıydı. Kazı yerine ulaştığında Rüzgar'ı eski bir uygarlığın kalıntılarının ortasında, üstü başı toz toprak içinde, meslektaşlarıyla sohbet ederken bulmuştu. Kimseyi rahatsız etmeden fotoğraf çekmek için teleobjektifiyle etrafı tararken birden Rüzgar'ın manalı bakışlarına takılmıştı. Gözünü vizörden ayırdığında birbirine hasret kalmış iki aşık gibi arzulu bakışlarla dakikalar boyu birbirlerini izlemişlerdi. Kadın hipnoza girmiş gibi bakışlarını kaçırmamıştı ondan. Ama sonra kendisini toparlayıp yumurta üstünde yürüyormuş gibi zarif, yumuşak adımlarla aksi yönde uzaklaşmıştı. Kazı alanı görevliler dışındakilere kapalı olduğundan ve izin belgesi ayarlamadığından arkeologlara fazla yaklaşamayan Zeyyat, uzaktan da olsa teleobjektifiyle onu izlemeyi sürdürmüştü.
Uygun fırsatı yakaladığında deklanşöre basmakta hiç tereddüt etmemişti parmağı. Rüzgarın yüzü kendi yüzünde, gözleri gözlerinde, dudakları dudaklarındaymışçasına defalarca fotoğrafını çekmişti. O sıcak öğle saatlerinde çektiği fotoğraflar arasında gazetede kimseye göstermeyip kendisine sakladığı, özellikle sevdiği bir kare vardı. Bu karede rüzgarın kumral saçları, hasır şapkasının içine hapsolmuş, siperliğin deliklerinden süzülen gün ışığı, sarı simli iplikler gibi yüzüne dökülüyordu. Rüzgar ter içinde uyanıp içgüdüsel olarak yerdeki cep telefonuna uzandı, aynı anda telefon çaldı. "Alo," dedi kalbinin atışını damarlarında hissederken. "Ben." "Sen Seyyatsın. Ne tesadüf. Telefon çaldığı anda seni düşünmüştüm," dedi Rüzgar. "Belki aynı anda ben de seni düşündüğüm içindir," diyerek ayağa kalktı Seyyat. Durumdan memnun masasının çekmecesine uzandı ve içinde fotoğraflar bulunan kutuyu masanın üstüne koydu. Elini kutunun içinde bir iki dolaştırdıktan sonra Rüzgar'a daha önce sözünü ettiği en sevdiği fotoğrafı buldu. Kirpiklerini sayacak kadar yüzüne yakın tuttuğu fotoğraftaki kadının yumuşacık sesi kulağındaydı. Rüzgar uysal bir sesle, "Ben de sizi düşünüyorum, sık sık aklıma geliyorsunuz, bilemiyorum," dedi. Zeyyat'ın içini bir sevinç dalgası kapladı. Yüksek sesle itiraf etmese de bunlar ondan duymak istediği sözlerdi. Rüzgar'ın sesinde de uzun zamandır özlemini duyduğu bir renk vardı, özgür bir renk. Zeyyat kutuyu karıştırdı. Rüzgar'ın öteki resimlerini iskambil kağıtları gibi masaya serdi. Fotoğrafları okşarcasına parmaklarının üzerlerinde gezdirdi. Bir karede bolluğuna rağmen neredeyse içini gösteren haki rengi pamuklu eteği dizlerine kadar iniyordu. Üstündeki aynı renk tiril tiril tişörtten göğüs uçları belli oluyordu. Göğüslerinin iriliğini aldırmadan sütyen giymemişti. Zarif ayaklarında Zeyyat'ın görmeye pek alışkın olmadığı Hint işi değişik bir deri sandalet vardı. "Rüzgar, daha sonra konuşalım, uyumak istiyorum," dedi. Yorgunluğu sesine de yansıyordu. "Peki, uyumalısın," dedi Zeyyat. İki tarafta da ses kesildi. İkisi de kendisine döndü. Yeni bir rüyaya dalan Rüzgar bir türlü kıpırdayamıyordu. Bacaklarını hareket ettirmek istediği halde bir yere hapsolmuş gibi durmanın sıkıntısı içindeydi. Dondurucu bir gecenin karanlığında çevresini saran silüetler, gölgeler onu kovalıyordu. Korkuyordu, yardım istiyor ama iyice cılızlaşan sesi bir türlü çıkmıyor, varlığını kimseye duyuramıyordu. Tek başınaydı, havada kırmızı kağıtlar uçuşuyordu. İrili ufaklı dosya kağıtları, konfetiler ama hepsi kırmızıydı. Gece ilerlemişti, koşuyordu. Vardığı yer sonu olmayan kapkaranlık bir tüneldi. Dışarı çıktı, lacivert gökyüzünde başının üstünde uçuşan kırmızı kağıtları yakalamaya çalıştı. Uçan sayfaların üzerlerinde şekiller oluşmaya başladı. Acayip acayip yazılar, anlayamadığı bir takım işaretler vardı. Kağıtlar yüzüne biraz daha yaklaştığında üstlerinin eski Mısır alfabesiyle yazılmış satırlarla dolu olduğunu gördü. Yazıyı çözmeye çalıştı ama beceremedi. Kağıtların kenarlarında daha önce görmediği korkunç resimler çiziliydi. Sonra birdenbire kar yağmaya başladı. Kar da kırmızıydı. Gözlerini dehşetle gökyüzüne çevirdi. Bu rüyayı daha önce de görmüştü. Uyanmak istiyor ama uyanamıyordu. Kabusa dönüşen rüyadaki silüet yaklaştı. Kolunu uzatsa ona ulaşabilecekti. O kadar yakındı ki havaya dağılan losyon kokusunu algılayabiliyordu. Bir kadını sarhoş edecek kadar hoş bir kokuydu bu ve daha önceki rüyalarında yoktu. Tütsü gibiydi. Kaya aralarına sıkışmış derinlerden gelen yosun kokusuna benziyordu. Yüzüne bir el uzandı. Rüya mı yoksa gerçek mi anlaşılması zor bir hareketle kendisine uzanan bu eli tutmaya çalıştı ama ulaşamadı. Silüet önceki rüyalarından farklı olarak ilk kez konuştu. "Sana yardım edecek olan benim, bana gel," dedi. Nefesi hissedilecek kadar yakındaydı. "Kelebekler Vadisi'ne gel." Fısıltıyla konuşan erkek sesi cümlesini tamamlar tamamlamaz buz gibi bir siren sesi kapladı ortalığı. Beynini tırmalayan, nereden geldiği belli olmayan bir uğultuydu bu. Kanter içinde kalan Rüzgar kendi çığlığına sıçrayarak uyandı. Siren sandığı ses telefondan geliyordu. Yatağında doğrulup kalktı. Ani hareketinden başı döndü. Düşmemek için elini yatağına dayayıp dengesini bulmaya çalıştı. Hala çalan telefonu yakalayıp ahizeyi kulağına götürdü. Karşı taraftaki sesi tanıyamadı.
Rüzgar Kızıldeniz'le mi görüşüyorum?
Evet benim.
Ben Komiser Nevzat.
Aa evet.
Rüzgar ilk anda tanıyamadığı sesin Komiser Nevzat'a ait olduğunu konuşma başladıktan sonra anladı. Önceki gece olanlar bir film şeridi gibi yeniden gözlerinin önünden geçti. Dayanılmaz bir sızının yüreğine işlediğini hissetti.
Evinize hırsız girdiğini biliyorum, geçmiş olsun. Bazı araştırmalar yapmadan sizi rahatsız etmek istememiştim. Ama konuyu yakın takibe aldığımı bilmek belki sizi biraz rahatlatır diye düşündüm.
Komiser Nevzat öksürür gibi yaparak boğazını temizledikten sonra devam etti.
Sizi rahatsız edişimin sebebi başka. Hem kimliğiniz de hala bende. Hemen gelememiş olmanızı anlıyorum. Başınıza gelenlerden sonra dinlenmeye ihtiyacınız var. Ancak önceki akşam işlenen cinayetlerle ilgili olarak sizinle konuşmak istediklerim var.
Rüzgar'ın uykusu iyice açılmıştı. Özel olarak sormak istediğiniz bir şey mi vardı dedi.
Aslında sormak istediğim bir değil, birkaç şey var.
Buyurun sorun o halde.
Geçtiğimiz gece öldürülen kadınla ilgili.
Sizi dinliyorum.
Piraye dedi Komiser Nevzat. Bu ismi tanıyor musunuz?
Hayır, neden? Tanımam mı gerekiyor?
Oldukça tanınmış bir Arap'ın sevgilisiymiş.
İyi de bu beni neden ilgilendirsin ki?
Aslında sizi ilgilendiren kısmı kadının birinin sevgilisi olması değil tabii ki. Ama sevgilisinin kim olduğu diye düşündüm.
Komiser Nevzat'ın böyle dolan başlı bir konuşmayla bir yerlere varmak istediği belliydi. Lafı uzatmasına anlam veremeyen Rüzgar, en iyisi Nevzat'ın oyununa katılmak diye geçirdiği içinden. Hala anlayamadığını ifade edercesine, "Düşündünüz ve?" dedi. Bu soruyu beklemeyen Komiser Nevzat şaşırdı.
"Ve ne?" diye sordu.
"Ve neye karar verdiniz demek istedim?"
Rüzgar Hanım, peki Ahmet El Hayati ismi size tanıdık geliyor mu?
Bu ismin bunca zaman sonra gündeme gelme ihtimali Rüzgar'ın aklının köşesinden bile geçmemişti. Telefonun öbür ucunda başını öne doğru salladı ama sesini çıkaramadı. Yanaklarına alev basmış, kulakları uğuldamaya başlamıştı. Komiser Nevzat'ın bu ismi sormak için neden bu kadar uzun bir yol seçtiğini şimdi daha iyi anlıyordu. Sorunun devamı da gelecekti ve nihayetinde olayların ucu kendisine dokunacaktı. Derin bir nefes aldı, manidar bir ses tonuyla,
''Bu ismin bana yabancı gelmediğini bildiğinizden eminim.'' dedi.
''Rıhtımda ikinci bir cinayetin haberi geldiğinde yanımdaydınız, hatırladınız mı?'' diye sordu komiser. ''Rüzgar Hanım, orada mısınız?''
Komiser Nevzat'ın açıklamasını beklediği saniyelerde aklından geçenler genç kadını dehşete düşürdü.
''Unutmak mümkünmüş gibi,
bunu sormanız gerçekten çok tuhaf.'' dedi. Ve soluğunu tutup Nevzat'ın konuşmasının neticesini bekledi.
Ama kelimeler Nevzat'ın dudaklarından lüzumundan çok daha yavaş çıkıyordu. Komiser Rüzgar'ın sıkıntı çekmesinden hoşlanıyor gibiydi.
Dışarıda bulunan cesedin kimliği, adamın Ahmet El Hayati olduğu anlaşıldı dedi ve sustu.
7. Ayrımın sonu. Sayfa 89.